Saat 11:15. Ben Hüseyin'i Restart programıyla. Geçen hafta açıkladık, yani Restart'ın ilk bölümünde bilimin asla irfana ulaşamayacağını ve irfan yolunun kesinlikle bilimden geçmediğini anlattık ve dünyadaki hiçbir din irfana ulaşmaz. Yani irfan yolu dinden geçmez. Sevgili dinleyicilerden şu an bu programı dinleyen 50, 60, 70, 1000 kişiden rica ediyorum. Çoğu benim İyi Geceler İran programımı izlemiştir ve bu yüzden onlarla çok daha rahat konuşabilirim. Çünkü geçmiş programları tekrar açıklamayacağım ama bu programı ilk kez dinleyen dinleyicilerden lütfen en azından Salaklar programının Da Vinci bölümünü dinlemelerini rica ediyorum. Çünkü orada dünyadaki insanların %99'unun tekrar söylemediği bir şey söyledim, dikkat edin. Orada Da Vinci'yi başkalarının anlattığından farklı bir şekilde anlattım ve orada tüm Mona Lisa tablosunu 10 dolara bile almayacağımı, ancak Leonardo da Vinci'nin diğer tablolarının mistik bir mesaj taşıdıkları için 50 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladım ve dünya siz Leonardo da Vinci'nin sırrını anlamayın diye Mona Lisa'yı zorla moda yapmaya çalışıyor. Aklınızdaki soru şu: eğer irfan yolunun dinle, bilimle veya okuryazarlıkla bir ilgisi yoksa o zaman hangi yol var? Restart programında sadece 100 bölümde, 50 bölümde, 200 bölümde bilmiyorum, sadece 3 mısra şiir açıklamak istiyoruz. Eğer dünya insanları bu 3 mısrayı anlarsa her şeyi anlamış gibi olurlar. Tabii ki her şeyi anlayacaklar diye değil ama 2016'da bu 3 mısrayı anlayalım ve 1000 yıl sonra başkaları da ariflerden birkaç mısra daha anlayabilir. 72 milletin cengini mazur gör, zira hakikati görmeyip efsaneye saptılar. Restart programı bu mısrayı açıklamak istiyor. 72 milletin savaşı, yani dünyadaki 72 millet, yani dünyadaki tüm milletler, yani dünyadaki insanların %99'u Hafız Emir kipiyle bu gülünç ve komik savaşı mazur görün diyor. Mazur görün bir emirdir. Zira hakikati görmediler. Yani 73. yolu. Restart size 73. yol adında bir yol gösterecek. Belki de bu programın adını 73. yol koyabilirdik ama bunu burada açıklamak şimdi aklıma geldi. Yani Restart size evrenin insanlığın ortaya çıkışından yüz binlerce yıl önce ve insanlığın ortaya çıkışından yüz binlerce yıl sonra sessiz ve bilinmez tutmaya çalıştığı bir yol olduğunu söylemek istiyor. Neden? Evrende senin ve benim 73. yolu anlamamızı istemeyen hangi gizli eller var? Hafız'ın bahsettiği bu 73. yol, unutmayın ki Hüseyin'i bu programda saçmalamaz. Eğer bu programda bazı insanlar tuvalete gider de ayakları başlarına dolanırsa, kafaları karma karışık olursa bunu arifler yapar. Benimle alakası yok. Ben sadece ariflerin tanımlarını ve düşüncelerini sizin için açıklamakla yükümlüyüm. Çok basit. Eğer şimdi doğru yolu bulmak istiyorsanız Hafız'ın bu şiirine ve dinlerin düşüncesine göre 500 bin yıl yaşamanız ve 500 bin din ve kitap okumanız gerekirdi ve sonra onlarla yatıp onlarla kalkmanız lazım. Şaka değil. Mesela gidip Buda'nın tamamını okumanız, sonra bunun doğru yol olup olmadığını görmek için onunla yatıp kalkmanız gerekirdi. Hepsini okuyabilmek için ne kadar yaşıyorsunuz ki? Bu program bu sözlerin tüm özünü alıp size 100 bölümlük bir dizide sunuyor. Yani okur yazarlıkla ve kitap okuyarak asla irfana ulaşamayacaksınız. Sebebi de basitçe 150 bin kitabı okuyacak vaktinizin olmaması. 150 bin kitabı nasıl okuyacaksınız? Asla okuyamazsınız. Dolayısıyla kendi cehaletiniz içinde kalacaksınız. Size dostça tavsiyem şu: bu programda Hüseyin'i konuşmuyor. Hüseyin'i ariflerden bahsediyor ve arifler gizlidir. Ve bir sürü sahte arif de bu isimlerin arasına zorla girmiştir. Bu yüzden sizin kaynak gösterdiğiniz materyallerin ariflerle hiçbir ilgisi yok. Arifler kendi konumlarını gayet net belirlemişlerdir. bu programı dinlemeden önce çocuk bile yapmamalısınız. Yani bir çocuğunuz olursa ne ürettiğinizi sanıyorsunuz? Babalarımız gibi siz de art arda yumurtladınız ve biri de Hüseyin'i oldu. Ama bu programı dinlerseniz belki çocuğunuzun DNA'sı değişir. Net ve kestirmeden söylemek gerekirse dünyadaki tüm yöneticilerin ve insanların kurtuluş yolu 73. yoldur. Diğer 72 yol sizi sadece ahıra götüren bir ahır yolu gibidir. Hiçbir şey öğrenmezsiniz. Sizin ahıra yani evinize giden bir inek olduğunuzu varsayar, diğer 72 yol, sen ve ben inek olduğumuzu varsaymanın yanı sıra bize ahırı gösterir. Ama 73. yol hiç de öyle değil. Bu programla zamanın imamı, Mesih'in veya İsa'nın dönüşü, paralel evrenler, meditasyon, UFO'lar, inanç, din ve binlerce diğer sorunuz cevaplanacak. Bugün Rumi'den bir hikaye anlatmak ve Rumi'nin kimi boğazına kadar tuvalete soktuğunu size göstermek istiyorum. Size anlatmak istediğim hikaye çok derin. Bu hikayede Rumi tüm dinleri havaya uçurur, bilim adamlarını havaya uçurur ve Tanrı'ya tamamen meydan okur. Anlatmak üzere olduğum bu hikayeden 20 mısrayı çıkardım. Yani 20 beyti 40. program ve sonrasına bıraktım. Çünkü şimdi ne kadar açıklarsak açıklayalım, ne ben ne de siz anlayacağız. Dikkat edin, 20 beyti kasten çıkardım. Senin ve benim için bir faydası yok ve diğer beyitleri de anladığım kadarıyla açıklamaya çalışacağım. Bilim evrimleşiyor, din de evrimleşiyor, bilim ilerliyor, din de ilerliyor, evrendeki her şey ilerliyor. Evren bugünün insanlarına göre genişliyor veya geçmişin insanlarına göre daralıyor. Galileo gibi bir arif dünyanın yuvarlak olduğunu söyler ama onlar dünyaya düz derler ve 500-600 yıl boyunca dünyanın içine ederler. Ve şimdi dünya kitaplarının sembolü olan komik, sofist bir filozof Aristoteles, bu salak seni ve beni 500 yıl geriye götürür ve tüm dünyayı bir inek gibi ahıra götüren inançlar sunar. Seninle benim tek şansımız tarihte Platon'un, Eflatun doğmuş olmasıydı. Bilim evrimleşiyor, din evrimleşiyor. Evrende evrimleşmeyen tek şey irfandır. Sadece irfan evrime doğru gitmez. İrfan, doğduğunuz günden beri sabit ve durgun bir deniz olmuştur. 50 milyar yıl içinde anlamanız gereken ne varsa 50 milyar yıl önce de anlayabilirdiniz. Kanıtı da Rumi'nin Mesnevisi olan bu kitaptır ki gelecek binlerce yıl boyunca onun gibisi gelmeyecektir. Rumi'nin o zamanki beyni binlerce yıl sonra bile kimsenin irfandan bir şey anlamayacağını göstermiştir. Şimdi bazıları tasavvufu İslam'a yapıştırıyor. Tasavvuf İslam'dan sonra gelir diyorlar. Bu programda sufi veya tasavvuf açıklanacak. Yani neden bazıları 100 bin yıllık sufiyi İslam'dan veya Hristiyanlıktan sonraymış gibi tanıtmak istiyor? Sufi kimdir ki? Tasavvuf nedir? Sufi irfan kitaplarında nasıl tanımlanır? 73. yol nedir? Ve seni ve beni nasıl kurtarabilir? 73. yol tüm dünyanın bağlı olduğu bir yol mudur? Evet. Tasavvuf veya irfan, 100 bin yıllık tasavvuf veya 100 bin yıllık irfan dine karşı mıdır? Hayır. Dini diş hekimliği gibi görürler. Bir diş hekimi asla iyi bir tamirci olamaz. Bir diş hekimi beyin cerrahı değildir. Din, irfanın bir dalıdır ki fena değildir, iyidir, kullanın derler. Bilim gibi, bilim de aynı şekildedir. Pekala, sanırım şimdi Restart programında yapacağım bir şey, bir hikaye anlatmak ve bu hikayede Rumi'nin bakış açısının bir Arif'in bakış açısı olduğunu göreceğiz. Bakın, Rumi'nin kaynakları Ariflerdir. Rumi'ye karşı konuşan herkes sadece tasavvuf ve irfan içinde olmamakla kalmaz, aynı zamanda 72 milletin olduğu yerdedir. Bakın, çok net konuştum. Eğer Sanayi ve Rumi'yi kafanızdan çıkarırsanız, Rumi ve Sanayi hakkında konuşan herkes 72 milletin içindedir. Filozof olmaları fark etmez, başkan olmaları fark etmez, 20 kitap yayınlamış olmaları fark etmez. Bu kitapları ya hükümet yazdırmıştır ya da başkalarının kitaplarını çarpıtmışlardır. Benim için ne olduğu fark etmez. Sahip olduğum kaynaklar sadece ariflerdendir. Platon ve Galen'den bu yana size sunmak istediğim hikaye bir sufinin dilindendir. Yani Rumi, Mevlana, sufilik mertebesine ulaşır. İrfan sıralamasına geldiğimizde arif olan çok az insanımız vardır. Ariften sonra sufi denilen bir kelime vardır. Evrende belki birkaç tane olan sufiden sonra insanı kamil kelimesine gider. Şimdi size söylediğim şeyi Attar söylüyor. Attar diyor ki, bu hikayenin zirvesi insanı kamil denilen bir insandır ki ilk bölümde bahsetmiştim. İsim denilen bir kelime ve bu isim işte bu insanı kamildir. Ki bunu daha sonra ariflerin kaynaklarıyla açıklayacağım ki insanı kamil ne demek, sufi ne demek, irfan ne demek ve arif ne demek göresiniz ve dindar ve sofu Müslümanların sevgi dolu sufi irfanında yeri yoktur. Size tanıtmak istediğim hikaye bizim güzel Mevlana Celaleddin'imizden ama bu hikayenin sufinin son birkaç yılla ilgisi olmadığını anlamanız için küçük bir not düşeceğim. Bay Rumi'den önce Sanayi bu hikayeyi anlatmıştı pekala, bu açık ve Rumi'nin kendisi de biz Sanayi ve Attar'dan sonra geldik der. Yani Rumi'nin şimdi açıkladığı bu hikayeyi Sanayi'nin de anlattığı açık pekala, sorun yok. Rumi'nin kendisi bu 72 milleti terk etmenizi söylüyor. Ben konuştuğumda benim aşkım Sanayi Attar'dır. Ama bu hikayenin güzelliği bu hikayenin Budizm'de de olmasıdır. Yani Sufi Budizm'de, Buda'nın dininde değil. Çünkü Buda'nın dininin bizzat Buda ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu hikaye Hinduizm'de de var. Platon, Eflatun da bu hikayeyi anlattı. Bakın Rumi'den anlatmak istediğim bir hikaye. Görün kaç yüzyıl geriye giderseniz gidin, başka insanların da onu anlattığını görüyorsunuz. Yani kitapta, pardon, Veda veya Vada bakış açısında anlatılır. Jain veya Jain dininin geleneğinde anlatılır. Hinduizm'den başka bir bakış açısı olan Jain veya Jain dininde Buda'nın kitabında anlatılır. Hatta İslam dünyasının tasavvufunda bile anlatılmıştır. Yani bu tür bakış açılarına istediğiniz sıfatı ekleyip bu İslami Sufi, bu Hristiyan Sufi diyebilirsiniz. Hayır, Sufi Sufidir. İnsanı kamil, insanı kamildir. Hangi din için olduğuyla ilgisi yoktur. Din aslında Sufinin bir parçasıdır. Mesela sağ elinin tırnağı gibidir ve siz onu oraya yapıştırmak istiyorsunuz. Yani bir, bu hikayenin eski zamanlarda var olduğu sonucuna varıyoruz. Hey dostum, dikkat et, bu hikaye eski zamanlarda var olan Sufi'ye ait. Bu bile Rumi'nin, Platon'un geçmiş sözlerini, çünkü o çağın insanları aptaldı ve anlamadılar. Belki tekrar anlarlar diye başka bir dilde sunduğunun kanıtıdır. Sanayi de aynı şeyi yaptı, Platon da aynı şeyi yaptı, Buda da aynı şeyi yaptı. Tekrar tekrar tekrar tekrar söylediler ve kimse anlamadı. Ama Rumi ile diğerleri arasındaki fark, Rumi birini tuvalete attığında ayağını gerçekten kaldırmaz. Diğerleri nefes alsınlar diye kaldırır. Ama Rumi saldırdığında o kadar güzel saldırır ki dünya insanları toplansa Rumi'nin ayağını tuvalettekinin başından kaldıramazlar. Hamleler muazzam, muazzam hamleler. Daha fazla konuşmadan Rumi'den okumak istediğim şiire geçelim ve görün bakalım neden tüm interneti aradığınızda sadece ilk 7-8 mısrayı açıklamak istiyorlar. Bakın Rumi'nin hikayesinin ilk 10 mısrası, Buda'nın, Hinduların, Sanayi'nin, Attar'ın ve Platon'un hikayesini açıklar. 10. mısradan 30. 40.'ya kadar Rumi temel olarak gördüğü herkesi tuvalete sokar. Şimdi ben bu şekilde açıklamak istiyorum. Ne fark eder? Birden 10'a kadar olan mısraların yorumu o kadar güçlü ve düpedüz tek düzedir ki hiçbir şüpheye yer bırakmaz. Hikaye şöyle ve onların eski kitaplarında da aynıdır. Onlar mesela bir kral bir fil getirdi dediler. Sanayi mesela bir kral şehre bir fil getirdi dedi. Ama Sanayi ve Buda ve Hindular o şehrin insanlarını kör saydılar. Ama Rumi'nin hikayesinde çok dikkat edin. Bu fili açıklayan önceki hikayelerde fil hikayesinde bir şehrin insanları kör kabul edilirdi. Yani insanlar kördür dediler. Ama Rumi bunu bir adım öteye taşır ve der ki insanların aptalca kör olduğunu sanmayın. Gören insanlar daha da aptaldır ve hikaye anlatma alanını tamamen değiştirir ve şehrin insanlarını bilgili, gören kişiler olarak kabul eder ve açıklar. Birçok insan meselenin özüne inemeyelim diye bu hikayeyi tanrı gibi fantezilere bağlamayı sever ama Rumi'nin hikayesi din bilimine ve tanrının kendisine doğrudan tek tip bir saldırıdır. Birlikte Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi Belhi'nin düşüncelerine kulak verelim der ki birinin eli kulağına ulaştı. Şuradan okuyayım. Bir fil karanlık bir evdeydi. Yani ev karanlıktı, ışık yoktu, kimse kör değildi, sadece ışık yoktu. Hintliler onu sergilemek için getirmişti, onu görmek için birçok insan o karanlığa girdi, her biri. Der ki, o eve bir fil getirmişlerdi. Şimdi sergilemek için diyorlar, yani bir şey getirmişler, henüz fil olduğunu söylemek istemiyor, sanatını sergiliyor. Diyor ki, bir şey getirmişlerdi, bir şeyin kendisi önemli. Ve insanlar onu görmek için gidiyorlardı. Gelen bu şeyin ne olduğunu görmek için kendilerini bu eve tıkıştırıyorlardı. Ve talihsizlik o ki karanlık hiçbir şey görünmüyor. Gözle görmek mümkün olmadığından o karanlıkta her biri avucuyla yoklardı. Diyor ki görmek için ışık olmadığından ve görmek mümkün olmadığından şimdi avuç devreye giriyor, elin avucu. Dikkat edin diyor ki hiçbir şeyi anlayacak duyuya sahip olmadıkları için, ışık olmadığı için şimdi elin avcı yardımlarına geliyor, birinin avcı hortumuna denk geldi. Dedi ki bu yaratık bir su oluğu gibi. Dedi ki biri filin hortumuna dokundu ve bu affedersiniz bir su oluğu dedi. Başka birinin eli kulağına ulaştı ki o ona bir yelpaze gibi göründü. Bir başkası filin kulağına dokundu ve dedi ki ulan zırvalama, pislik herif, bana din satıyorsun, akılsız aptal, bana bu bir su oluğudur diye bir din mi üretiyorsun, şerefsiz, akılsız, pislik herif, hayır bu bir yelpaze, avcumla kontrol ettim. Şimdi yanındaki bir başkasına diyor ki, bu bir yelpaze, neden yalan söylüyorsun, neden insanları yoldan çıkarıyorsun, onları yozlaştırıyorsun, seni pislik. Ve sonra o tarihte IŞİD benzeri bir hükümet kurar. Bir başkasının avcı bacağına değince dedi ki, filin şeklini gördüm bir sütun gibi. Dedi ki, bu iki kişinin dini saçmalık. Pislikler yalan söylüyor. Bu bir sütun, bu bir kolon. Dedi ki, hiç de onların dediği gibi değil. İnsanların kafasına tıkıştırdığınız ve insanları hurafeye sürüklediğiniz bu felsefe ve din de ne? Avcumla dokundum ve anladım ki bu bir sütun çünkü bacaklarına dokunmuştu. Başka biri elini sırtına koydu ve dedi ki bu fil gerçekten de bir taht gibi. O da dedi ki bakın biz irfan içindeyiz, irfandan anlıyoruz, bu aptalların hepsi yalan söylüyor. Bu ne su oluğu ne de affedersiniz bir sütun. Bunların hiçbiri değil, bu bir taht. Böylece her biri ulaştığı kısım için duyduğu gibi anladı. Kısacası diyor ki, dinler ve bu insanlar bu filin etrafına toplandı ve bu filin neresine dokundularsa insanlar için yeni bir hüküm, yeni bir ideoloji, yeni bir açıklama kitabı çıkardılar. Kendi gözlerimizle gördük ve bahsettiğiniz bu fil bizim açıkladığımız şeydir dediler. Bakış açılarından sözleri farklılaştı. Biri ona dal adını verdi, bu Elif. Diyor ki, aralarındaki anlaşmazlık büyüdü ve dinler ve inançlar, affedersiniz, her biri ona bir unvan verdi, biri Elif dedi, diğeri dal dedi. Şimdi Rumi açıklıyor, eğer her birinin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki farklılık ortadan kalkardı. Diyor ki, bu fiili inceleyen insanlara, eğer bu aptalların eline birer mum verseydik tüm bu anlaşmazlıklar tamamen silinirdi. Yani 72 milletin 3. yola, yani 73.'ye karşı savaşı, yani mum. Hafız'ın bahsettiği o 73. yoldur. Eğer bir mum verseydik, filin tüm vücudunu görürdük. Duyu gözü de tıpkı avuç içi gibidir. Avucun tamamına erişimi yoktur. Diyor ki, beş duyu, şimdi buradan itibaren Rumi, bakın dikkat edin, buraya kadar hikaye tüm dinler ve onu Buda ve Platon için açıklayanlar içindi. Ama bakın, buradan itibaren Rumi saldırıya başlıyor. Diyor ki, sizin beş duyunuz sizin avcunuzdur. Sadece avcunuz kadar anlarsınız. Yani bilinciniz sadece bu bir karış, hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ve beş duyunuz o karanlıkta bu konuyu anlamanıza yardımcı olmayacak. Neden? Çünkü sadece ışık yaratığın gerçek yüzünü gösterebilir. Denizin gözü başka, köpük başkadır. Köpüğü bırak da gözden denize bak. Burada resmen hikayeyi bir dalgadan diğerine, bir senfoninin armonisi gibi, Beethoven'ın senfonisi gibi taşımaya başlıyor. Diyor ki, sen deniz köpüğünü görüyorsun, denizin üstündeki köpüğü görüyorsun. Seni aptal, bu deniz değil, deniz içeride. Vallahi kıyıdan baktığın şey köpük, deniz değil. Şimdi köpüğün hareketi denizdendir gece gündüz. Sen köpüğü görürsün de denizi görmezsin. Ne acayip. Biz gemiler gibi birbirimize çarpıyoruz. Gözlerimiz kör, berrak suda olmamıza rağmen. Diyor ki, sen ve ben suyun üzerinde olan ama suyu görmeyen kör insanlar gibiyiz. Ey sen, beden gemisinde uykuya dalmış olan, suyu gördün. Şimdi suyun içindeki suya bak. Buraya kadar internette var. Buradan sonrası internette yok. Yavaş yavaş buradan itibaren Rumi'nin bakış açısından din sorgulanmaya başlar. Din kötüdür demiyor. Dinin bize ulaşması için yolunu değiştirip bizim yolumuza gelmesi gerektiğini söylüyor. Saldırı burada başlıyor. Yani bir sonraki mısra, buradan itibaren Rumi resmen insanların inançları olan şeylere saldırıyor herkes şu andan itibaren. Bence bu dakikadan itibaren herkes Rumi'ye küfredebilir. Başka yolu yok. Suyun onu akıtan bir suyu vardır. Ruhun ona seslenen bir ruhu vardır. Güneş mahlukata su verirken Musa ve İsa neredeydi? Dedi ki Musa. Musa ve İsa kelimeleri önceki mısralardan sonra geldiğinde tam olarak fil hikayesinin konusunun dinle ilgili olduğunu işaret ediyor. Resmen dinle ilgili. Vallahi başka bir şey değil. Diyor ki, Bay Musa ve Bay İsa güneş mahlukata su verirken neredeydiler? Daha doğmamışlardı bile irfanı açıklıyor. Yani demek istiyor ki, Musa ve İsa'dan önce bu güzel güneş tepedeydi. Adem ve Havva konuyu daha da ileri götürüyor. Dinleri doğrudan hikayenin dönüm noktasına veya uç noktasına götürüyor. Adem ve Havva o zaman neredeydi? Tanrı bu yay kirişini yaya gerdiğinde diyor ki, sizin bahsettiğiniz Adem ve Havva, Tanrı'nın bu evrende yarattığı bu yay kirişi, şimdi Rumi'nin tanrısı, benim senin tanrın değil, benim senin tanrın beş para etmez. Aptal, enayi, katil, Las Vegas usulü öpüşen, içen, anti, başka bir şey. Biz Rumi'nin tanrısından bahsediyoruz. Diyor ki, Tanrı bu yay kirişini yaya gerdiğinde Adem ve Havva neredeydi? Tüm evren, insanlık programı dinleyen kızlar ve erkekler, lütfen tüm bu dinlerden siz tüm varlığınızla Adem ve Havva'dan geldiniz. Adem ve Havva'dan önce annenin canına yemin ederim ki bu güneş vardı. Bilim alanını dini bakış açısının konusuna dahil ediyor bu konuşma. Şimdi meseleyi açıklığa kavuşturmak için diyor ki bu söz de eksik ve kesiktir. O eksik olmayan söz sırdır ya da baştır diye de okunabilir diyor ki bu söz de eksik ve kesiktir. Yani tüm dinlerin sözü kesiktir. Epter, kuyruksuz demektir. Yani bir yerde terk edilmiş demektir. Yani anlamıyoruz. Bir yerden başlayıp başka bir yerde bitmiyor. Söz kesik, bu söz eksik. Söyledikleri bu şeyler, bahsettikleri dinler hepsi eksik ve o eksik olmayan söz sırdır. Eğer sırdır diyorsa akıldandır demektir. Yani diyor ki aklınla dikkat edersen tüm sözlerinin eksik olduğunu göreceksin. Eğer ondan bahsederse ayağın kayar. Ve eğer ondan bir şey söylemezse vay haline. Diyor ki eğer konuşursa ayağın kayar. Eğer konuşmazsa senin vayın başlar. Yani az önce söylediğim şeyden dolayı küfredeceksin, zorundasın. Bunu demek istiyor. Vay vay Hüseyin'i söyleme Rumi demeyin. Hüseyin'i bir şey söylemiyor. Onlardan alıntı yapıyor. Ayağa bağlı bir bitki gibi şimdi açıklıyor. Diyor ki siz yani dinler hala dinlerden bahsediyorum. Diyor ki dinler neye benzer? Şimdi görün ne güzel açıklıyor dinleri. Diyor ki topraktaki bir bitki gibi ayağa bağlı belirsiz bir rüzgara başını sallarsın. Diyor ki dinler kısa, aptal bir bitki gibidir. Yerden çıkan bir turp gibi kökleri yok, güçlü bir şeyleri yok. Diyor ki ayakları yerde bağlı bir bitki gibidirler. Ve en ufak bir esintiyle başları sağa sola sallanır, belirsiz bir rüzgara başını sallarsın. Yani içlerinde kesinlik yoktur, hepsi tarihtir. Yani İsa'nın iç dünyasını, İsa'nın düşüncelerini anlamadan insanlardan bir hikaye duymuşlar, kendileri yazmamışlar ama hakkında konuşuyorlar. Rumi'nin söylediği bu. Muhammed'in düşüncelerini yazmışlar ve hakkında konuşmuşlar. Yani Muhammed'in kendisinden haberleri yok. Neden? Çünkü onlar sadece bir bitki gibiler. Çünkü çok küçükler ve başları her rüzgarla sallanıyor ve hiçbir kesinlikleri yok. Ama hareket edecek bir ayağın yok. Meğer ki ayağını bu balçıktan söküp çıkarasın. Diyor ki, yer değiştirecek ayakları bile yok. O hareket geçmiş zaman veya alıntı ile ilgili değil. Ama diyor ki, bu bitkinin irfanı anlaması için kökten çıkması gerekir. Dikkat edin, cümleye dikkat edin. Diyor ki, dinlerin çünkü henüz bilime saldırmadık, dinlerden bahsediyoruz. Diyor ki, dinler her rüzgarla anlamsızca başını sallayan bu bitki gibi oldukları için, tıpkı hafızı dinleyip bravo diye başını sallayan ama hiçbir şey anlamayan, sadece başını sallayan biri gibi. Rumi diyor ki, dinler affedersiniz, yerdeki bir bitki gibidir, her rüzgarla sallanır. Ve irfanı anlamak için bu bitkinin kökten çıkması gerekir. Orada olduğunuz sürece, rüzgarla başınızı salladığınız sürece kesinlik yoktur. Kesinlik kökten çıkmaktır. Bitki kökten çıktığında kesinliği bulur, dikkat edin. Ayağını nasıl söküp çıkarabilirsin ki senin canın bu balçıktandır. Senin bu canının yolu çok zordur. Diyor ki senin yani bitkinin irfanı anlaman için yerden çıkman lazım. Biliyorum ki senin canın ve varlığın ayaklarının altındaki bu balçığa bağlı ve meseleyi anlamak için balçıktan çıkman senin için çok zor. Ve o balçıkta olduğun sürece çamurda kalmış bir eşek gibisiniz bu doğrudan tek tip bir yorumdur. Ey yüz haktan can aldığında bir gece balçıktan bağımsız gidersin. Diyor ki eğer canın ne olduğunu anlarsan bir haktan, bir varlıktan, bir insanı kamilden bir can bulmalısın ki topraksız yaşayabilesin, canın ne demek olduğunu anlayasın, balçıkta olduğun sürece balçıktasın. Anlamak için çıkmayı anlamalısın. Yani matematikte eski koordinatlardan yeni koordinatlara gitmek bir alfa, bir beta gerektirir. Denizin ne olduğunu anlamak için sırtına alfa, beta adlı bir oksijen tüpü bağlamalı ve okyanusun altını 4 saat görmelisin. Okyanusun içini görmek için nefesini tutmalısın. Bu nefes balçığından çıkmalısın. Sadece nefesine güvenmemelisin. Bir beden, bir madde, güçlü bir mistik rezervuar sana biri tarafından verilmeli ki suda dayanabilesin. Yoksa karada durup denize baktığın sürece köpük görürsün. Dalgalar birbirine çarpar, sadece köpük görürsün. Okyanusta bir şey mi görmek istiyorsun? 72 milletin savaşı. Eğer görmek istiyorsan bir oksijen tüpü takmalısın ve benimle Rumi ile İrfan'a bir oksijen tüpüyle gelebilmek için İrfan'da boğulmalısın. Öyleyse İrfan hakkında ne diyorsun? Sen 2 santim kökü toprakta olan, rüzgarla sallanan bir bitkisin ve konuşuyorsun. Buradan itibaren diyor ki, şimdi yine birkaç beyti çıkardım çünkü anlamaları zor. Başka bir zamana bırakıp konuşmalıyız. Ama tıpkı yokluktan varlığa geldiğin gibi, hadi söyle nasıl geldin, sarhoş geldin. Diyor ki, geçmişine bak, dünya gezegenine nasıl girdin, şuna bak. Nereye bakıyorsun Muhammed, şöyle şöyle dedi diye. Tamam, Muhammed'i gördün mü? Gözleri ne renkti? Kaşları ne şekildi? Düşünceleri nasıldı? Gece uyuduğunda ne yaptığı seni ne ilgilendirir? Onu camide 4 saat gördün. Yatak odasında nasıldı? Dans ediyor muydu? Sarhoş muydu? Eğleniyor muydu? Gizlice alkol içiyor muydu? İçmiyor muydu? Muhammed hakkında ne biliyorsun? İsa hakkında ne biliyorsun? Musa hakkında ne biliyorsun? Bir kafirin bile bildiği bir tarihten başka. Eğer şimdi İsa hakkında araştırma yapsa senden daha fazlasını anlar. Şimdi gizli bir ışık olmuş hikmet sözünü ye. Ey sen ki açığa çıkmış ışığa alıcı değilsin. Şimdi ne? Ta ki alıcı olasın. Ey can ışığa, ta ki örtülüyü örtüsüz göresin. Bir yıldız gibi gökyüzünde seyahat edeceksin. Hayır, gökyüzü olmadan nasılsız bir seyahat yapacaksın. Şimdi diyor ki, yazık ki bu kadar büyüksün ama değersiz sözlerin esirisin. Eğer benim sözlerimi dinlersen sana tüm evreni göstereceğim. Deniz hiçbir şey, balçık hiçbir şey. Sana şaşırıp kalacağın şeyler göstereceğim. Tıpkı yokluktan varlığa geldiğin gibi. Hadi söyle nasıl geldin? Sarhoş geldin. Gelme yollarını hatırlamıyorsun ama sana bir sır fısıldayacağız. Diyor ki, nereden geldin? Geliş amacın neydi? Unuttun. Sana şaşıracağın bir sır söylemek istiyorum ve hikaye burada başlıyor. Diyor ki, sana yolu öğretmek istiyorum. Aklını bırak, sonra akıllı ol. Diyor ki, benim sözlerimi anlamak için aklını boşaltmalısın ve sonra akıllı olmalısın. Şimdi dikkat etmelisin. Sahip olduğun bu akıl benim işime yaramaz. Aklını bırak, sonra akıllı ol. Kulağını kapat, sonra dinle. Diyor ki, şimdi benim sözlerimi anlamak istediğin için kulağını kapatmalısın ve sonra dinlemelisin. Hayır, sana söylemeyeceğim çünkü sen daha hamsın, diyor Rumi Hüseyni'ye. Diyor ki, Hüseyni, sana söyleyemem çünkü hamsın. Sen bahardasın, yazın sıcağını, Temmuz'u görmedin. Diyor ki, sen baharsın, Temmuz'u görmedin, kışı görmedin, sonbaharı görmedin, yazı görmedin. Sen baharsın, kendince bahar mevsimindesin. Hamlar dala sıkı yapışır, zira hamlıkta bir saray yakışık almaz. O kadar güzel açıklıyor ki, diyor ki, çünkü meyveler ham oldukları sürece küçüktürler, ağaçlardaki dalları çok büyük görürler. Derler ki, vay bu dal beni tutuyor, ey Allah'ım bu dal benim tanrım. Olgunlaşmamış meyve, ağaç dalını tanrısı sanır, diyor ki, neden burada olduğumu görüyor musun? Dini kesinliğe ulaştığım için değil, bilimde ilerledim ve bu ağaç beni tuttu. Böylece anladım, diyor ham meyve, olgunlaşıp tatlılaştığında, bir dudak ısırtan olduğunda dalları gevşek tutar ondan sonra. Diyor ki, meyvenin sadece biraz olgunlaşması yeterli olgunlaştığında, o zaman yavaş yavaş ağırlaşır, o zaman dalın sallandığını görür. Belki de bu benim tanrım değil, belki de buna bağlı değilim, belki de olgunlaştım. Neden ağırlaştım? Ağırlaşmak için ne yaptım? Rumi diyor ki olgunlaştın. Ağzı o talihten tatlılaştığında dünya mülkü o kişiye soğuk geldi. Diyor ki meyve hala vitaminleri olduğunu da bilmiyor, hala kabuğuyla kabızlığa, kabuğu olmadan ishale neden olduğunu bilmiyor. Bir elma olduğunu ve onu toplasan da toplamasan da bir gıda mühendisine göre çok fark ettiğini bilmiyor. Tıpkı rüyaya daldığın gibi kendi beninden kendi benine gidersin. Üç beyti tekrar çıkardım. Diyor ki, kim olduğunu biliyor musun? Uyanıkken o kadar habersizsin ki bir rüyadasın. Tıpkı rüyaya daldığın gibi uykuya daldığında nihayet kendine gidersin. Biliyorsun, kendinin nerede olduğunu bilmediğinde çok perişansın kendin. Uyuduğunda kendin kendine gider. O anda uykudayken nihayet anlarsın. Çünkü o anda kendini anlarsın. Uyanık olduğun sürece kendinle değilsin, kendinin dışındasın. Uyuduğunda kendi içine girersin. Yani uyanıkken hayatın saçmalık, bir rüya, bir uyku. Uyuduğunda hayatın uyanıklıktır. Kendinden işitir ve sanırsın ki filanca o sırrı sana rüyada söyledi. Diyor ki, şimdi kendi içinde diyebilirsin ki, sen bir değilsin ey iyi dost, belki bir kubbesin ve derin bir denizsin. Diyor ki, sen bir değilsin, eğer kendi içine girersen bir olmadığını anlayacaksın. Sen derin bir denizsin ve çok yüksek bir kubbesin. Saat 11:52. Bir dakikam kalmış olabilir. Çok önemli olan iki sayfa kalmıştı. Evet, Restart size 73. yolu gösteriyor. Tarihte ilk kez Restart size büyük ariflerin, çok büyük adamların bakış açısının bir özüyle 73. yolu gösteriyor. Radyo Posto Facebook sayfasını beğenin ve eğer bu programı gerçekten sevdiyseniz dosyalarımızı paylaşın. Ve her neyse, hepinizden özür dilerim sevgili dinleyiciler. Gelecek hafta kalanını açıklayacağım ve inşallah Tanrı'nın izniyle bilimi havaya uçuracağız ki ariflerin bilim ve diğer şeyler hakkında ne dediğini görelim.